Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'a.
Hocam bir kısaca toparlamak gerekirse biz bu Kimyasal Saadet adlı eserden İnsani İlişkiler hocam bölümünü okuyoruz. Yani çok ilginçtir. Sufiler sadece Allah'a kul olalım, çok züht sahibi olalım, sabah akşam ibadet edelim demiyorlar.
Evet.
İnsanlarla nasıl hocam iyi iletişim içinde oluruz? Nasıl güzel dost oluruz? Hocam bunun da yani reçetesini sunmuş İmam Gazali Hazretleri.
Evet. Yani bunu vurgulamak lazım. Çünkü hocam İslam ve tasavvuf aslında bir açıdan da bir yaşama sanatı.
Çok güzel hocam ifade ettiniz.
Yani bunun içerisinde maneviyat bir boyutudur ama maneviyattan ibaret değil, toplumsal kültürel boyutu vardır, teknolojik boyutu vardır, çok yönlüdür. Ama sonuçta siz orada sahici bir insan olarak insaniyetinizi yeşertecek, geliştirecek şekilde ve insanlara da böyle katkıda bulunacak şekilde bunu yürütüyorsunuz yani.
Şimdi hocam bu pozitif psikolojiden bir ara bahsetmiştik hatırlarsanız.
Evet, evet.
Martin Seligman, PERMA modeli var onun hocam. Hocam burada en önemli ortadaki R harfi, relations. Yani hocam ilişkiler insanın hayat kalitesini en çok belirleyen şey sizin çevrenizle, ailenizle, eşinizle, hocalarınızla, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz.
Evet, ta şimdi aileden hocam, başlıyor yani.
Hocam aile, evet, ve hocam hakikaten insanın hayatını da mahveden bu ilişkilerin kötü olması.
Evet, ve en temelde de ailede bu böyle. Dün hocam şeyi izledim, Müslüm filmini izledim. Müslüm babayı anlatıyor, ağır geldi.
Evet.
Yani gece yarımdan sonra izlemeye başladım.
Eyvallah hocam.
Hatunla birlikte saat 2'ye doğru herhalde bitti film. Mesela baba çok şey, alkolik bir baba, şiddet uygulayan, çocuklarına da şiddet uygulayan bir baba. Ve en kötüsü çocukların gözünün önünde şey, anne çocukların annesini, karısını bıçaklayarak öldürüyor.
Allah Allah, ne kadar zor bir durum hocam değil mi?
Şimdi bakın bu travmanın yansıması. Şimdi sonra Muhterem Nur'a aşık oluyor Müslüm Baba. Muhterem Nur diyor ki ama ben sana çocuk veremem yani.
Yani sana güvenemem mi diyor?
Yok, o anlamda değil. Herhalde şey yani.
Anladım,
tıbbi nedenleri var özür dilerim. Yani. Diyor ki bana sahnede ne diyorlar diyor. Müslüm Baba diyorlar. Ben diyor zaten babayım diyor. Ben yani garip gurebanın, evet, sokak çocuklarının, çilekeş insanların zaten babasıyım diyor. Benim baba olmaya ihtiyacım yok diyor.
Hocam burada Freud iflas etmiyor mu sizce?
Tabii ediyor.
Niye? Çünkü hocam insan denen varlık ruh sahibi. Yani
evet,
bir insan şiddet görüyor, merhamet meleği oluyor.
Evet.
Bir insan hocam şiddet görüyor, o şiddetin 10 mislini kendi evlatlarına, çevresine uyguluyor.
Evet.
Şimdi hocam yani burada neyi görüyoruz? İnsan çevrenin kurbanı değildir.
Evet.
İnsan esasında hocam en kötü insanın dahi seçme hakkı vardır.
Evet.
İradesi hürdür. Buyurun hocam.
Yani mesela şey, çocuk sahibi olmak isteme işinin bir nedeni babam gibi acaba şiddete yönelir miyim diye.
Nezakete bak şimdi.
Evet. Hani mesela İslami gelenekte bazı insanların evlenmesi haram değil mi hocam?
Yani hocam İmam Gazali bunu söylüyor. Hocam evet, çok ilginçtir. İmam Gazali çok büyük bir psikolog ya.
Evet.
Evlenmeyi hocam dereceye ayırmış. Kimine farz ayındır diyor. Hemen evlenmesi lazım. Hocam kimisine de haramdır diyor.
Evet.
Kimler için söylüyor hocam? Adam eşine zulmedecek kesin.
Yani kendini gençken, kontrol edemiyor.
Gençken
yani
atını döven, hayvanlara efendim işte ok atan, taş atan bir çocuk düşünün. Vurdulu kırdılı bir herif. Bu insana evlenmesi haramdır diyor İmam Gazali. Çünkü diyor bu adam diyor kesin eşine zulmedecektir. Ve hocam yani bizim sufiler çok ilginç. Yani İmam Gazali özetle hocam. Hani evlenmek sünnetindir, herkes evlensin şeklinde hadis-i şerifi zamana, zemine, şahsına uygulayıp bir psikolog
evet,
edasıyla herkese göre hocam ayrı hüküm veriyor. Sizin hükmünüz farklı, benim hükmüm farklı. İşte orada tamamen yani meseleyi şahsileştiriyor yani.
Evet.
Evet hocam buyurun.
Yani hakikaten o anlamda şey, mesela aile içi ilişkilerin çocuğun yaşamında etkisi olağanüstü. Bir de şöyle bir denklem doğdu hocam. Mesela diyelim ki eski zamanlarda baba mesleği diye bir kavram vardı.
Evet.
Baba çünkü tarımla, hayvancılıkla ya da ticaretle meşgul olurdu ve aile de olayın içerisinde olurdu. Yani işe gitmek diye bir şey yoktu. İş ile ev zaten iç içeydi yani.
Evet.
Çiftlik vardı, ticarethane vardı. İşte vesaire yani. Sonra baba artık evden gitmeye başladı. Şimdi eskiden baba çocuk ilişkisine psikologlar çok dikkat çekiyordu. Sonra evde anneler kalmaya başladı. Baba sürekli işte. Evi otel gibi kullanmaya başladı. Bu defa anne çocuk ilişkisi büyük önem kazandı. Sonra hocam anne de çalışmaya başladı mı? Bu defa
çocuk kendi kendine kaldı.
Bu defa çocukların dadılarıyla ya da işte hani yuvalar vesaire oradaki profesyonel çocuk eğitimcileriyle muhatap olmaya başladı. Fakat bütün bunların her birinin çocuk üzerindeki şeyi farklı yani.
Etkisi.
Etkisi farklı. En önemlisi o çok yakınlığı, sıcaklığı bulamıyor. O bakımdan ilk çocukluk yani özellikle ilk 2-3 yaşın anneyle birlikte olabildiğince dolu olması bir büyük avantaj. Bu dönemdeki travmalar insan yaşamında çok etkisi oluyor ama vurguladığınız gibi insan bunların aslında mahkumu değil. Bunları kontrollü bir şekilde aşabilir yani.
Hocam Allah bize öyle güçlü ruh vermiş ki ne kadar kötü çocukluk dönemimiz olursa olsun o yaraları kapatıp tedavi edip yeni bir sayfa açma imkanımız var.
Evet.
Zaten İmam Gazali hatırlarsanız bunu başta öyle söylemişti. Hani ahlak değişir mi değişmez mi tartışmasında.
Evet.
Eğer değişmeyecek olsaydı peygamberlerin gelmesinin bu kadar vaaz-ı nasihatın hiçbir faydası olmazdı. Boşuna uğraşıyor olurduk.
Evet evet.
Demişti.
Burada hocam çok yanlış anlaşılan bir atasözümüz var. Can çıkar huy çıkmaz. Şimdi psikolojide hocam huy kavramı ile karakter birbirinden ayrılıyor. Huy doğuştan getirilen bir özellik. Diyelim ki Karadenizler nasıldır hocam? Heyecanlı, coşkulu, A tipi kişilik. Bu onun genetik yapısıyla, hormonal dengesiyle,
yemesi içmesi, coğrafyası hepsi etkili.
Vesaire vesaire bunlar etkili. Ama bu insanın bu heyecanlı ve coşkusunu işte insan ilişkilerinde neşeli, girişken olarak kullanması başkadır. Mazarat olması, insanlara zarar vermek amacıyla kullanması başkadır. O karakter oluyor.
Evet.
Şimdi değişmeyen huydur. Karakter değişir.
Yani kötülük, iyilik değişir ama...
O değişir.
Heyecanlı bir insanın heyecanlı yok olmaz herhalde.
Bazı insanlar soğukkanlıdır doğuştan.
Tabii.
Öyle olur. Huyların sayısı parmakta sayılacak kadar azdır yani. O bakımdan insanlar şöyle dememeli. Ya bunun huyu böyle. Hayır. Onun huyu öyle değil. O doğuştan getirilen huyu başka. O karakteri öyledir.
Evet.
Ne yapması lazım? O karakterini düzeltmesi lazım. Karakter değiştirilebilir. Çok rahat değiştirilir hem de yani. Çok rahat derken hani
tabii acısı vardır
da diyorum.
O manada tabii ki.
Bir süreçle olur. Birdenbire olmaz yani. Ha demeye olmaz yani.
O yüzden hocam hani ben ne yapayım huyum böyle ahlakım böyle demek çok yanlış.
Evet kesinlikle.
O zaman hocam kimse değişmesin. Herkes olduğu gibi kalsın. Hocam dün akşam bir makale okudum çok ilginçti. Empatinin zararlarıyla alakalı. Şöyle hocam. Mesela ben şimdi diyelim ki çok soğukkanlı bir insanım. Siz heyecanlı bir insansınız. Ben şimdi kendimi sizin yerinize koyup empati yapıyorum. Ama tabii sizi anlamıyorum o zaman. Çünkü ben kendimi kıyas ederek sizi anlamaya çalışıyorum. Halbuki siz olarak ya bir Karadeniz insanıdır. Onun öfkelenmesi esasında kasti ve iradi değildir icabında. Hani kötü niyetle değildir.
Evet.
Geçer. Demek başka. Ama ben şimdi diyelim öfkesiz bir insanım. Vay ben nasıl öfkelenir? Ben olsam asla öyle olmazdım. Hocam hak verdi bu şeye. Yani bazen empati yaparken de kendi ölçülerimizi karşı insana dikte ediyoruz. Halbuki
evet.
Onu yapmak yerine o insanın psikokültürel çevresini efendim ölçü alıp ona göre değerlendirmek lazım.
Evet kesinlikle. Kritik nokta aslında empati de hocam. Yani kendini başkasının yerine koyamıyorsan onu anlayamazsın ki. Sen onda kendini görüyorsun. Hani herkes başkasının kendisi gibi bilir.
Eyvallah.
Sözümüz var ya hocam. Dediğiniz probleme, noktaya işaret ediyor yani.
Yani belki adam sen gibi kötü değil.
Evet.
Senin içinde kötü bir niyet var mesela.
O evet.
Öyle olmayabilir. O yüzden hocam hakikaten bu insan psikolojisini anlamakta kolay bir iş değil. Şuradan gelmiştik hocam meseleye tekrar toparlarsak. Hocam sufiler bizim Allah'a iyi kul olmamızı, Allah ile aramızın iyi olmasını, Allah'a dost olmamızı istiyor hocam. Ya dost derler ya.
Evet.
Hak
evet.
Dost diye
evet.
Mesela bizim. O tamam hocam ona biz girmiyoruz şimdi. O şeyhlerin meşayihin işi hocam.
Evet.
Allah dostu büyük veli mürebbiler, mevlanalar ve onun varisleri güzel insanlar bize onun yolunu öğretiyor. Bu bir. Ama hocam şimdi yani mesela bizde şöyle bir algı vardır. İşte dindar adam ekşi suratlı olur. Herkese surat asar. Onu da dindar olduğu için böyle yapar. Hayır, hiç alakası yok hocam.
Hı hı.
Şimdi okuyacağız inşallah biraz sonra gelecek yavaş yavaş. Yani dindar insan Allah ile hoş olduğu gibi arası. Bir de kullarıyla da çok hoş. geçinmesi, sevmesi, sevilmesi, evet, efendim yardımcı olması, sosyal olması isteniyor. Yani antisosyal bir sufi tipi hocam bizim eserlerimiz, kitaplarımız çok genelde kabul etmiyor. Evet. Var. Yani ama böyle zahit,
marjinal tipler yani.
Marjinal yani. Genel, evet, anlayışımız sosyal olacak.
Evet.
İyiliksever olacak. Toplum içinde bulunacak bir rahip gibi bir manastıra çekilip dağ başında iyi olmak makbul değil hocam.
Ya da işte ilişkilerini bir savcı ya da yargıç gibi kurmayacak yani. Şimdi böyle bir tarzımız da var bizim. Böyle
o da çok yanlış
insanları
hocam.
Sorgulama, yargılama vesaire. Böyle sosyal medyada çok dolaşan bir söz var. Kime aittir bilmiyorum. Yani benim ayakkabılarımı giymeden, benim giydiğim ayakkabıları giymeden, benim yürüdüğüm yollarda yürümeden, benim çektiğim çileleri çekmeden beni yargılama diyor yani. Bunları sen yaşasaydın acaba sen ne olurdun? Yani bizde işte unutulan kelimelerden bir tanesi ya hocam. Haldeşlik. Haldeşlik. Haldeş olmak. Halden anlamak.
Evet.
Çünkü insanlık hali bin bir türlü insanlık hali oluyor. Onu gözetmek lazım.
Hocam onu geçen hafta sizinle ben İmam Gazali'den aktarmıştım. Müslüman diyor, bir Müslüman hata yaptığı zaman onun diyor hocam 90 tane ona mazeret uydurur. Acaba şundan yapmış olabilir mi? Acaba bundan yapmış olabilir mi? Yani onu böyle suçlayıp yargılayıp dışlamak yerine hafifletici sebep aramaya çalışır hocam tabiri yerindeyse. Genelde hocam biz tersini yapıyoruz. Yani ufacık bir suçu abartıp ufacık bir kardeşimizin hatasını böyle büyütüp onu yerin dibine sokarken Gazali tam tersini söylüyor. Salih Müslüman, sadık Müslüman diyor. Arkadaşının hatasına bir bahane uydurur. Ya mesela diyelim ki çok kızmıştır o anda. İsteyerek yapmamıştır. Mesela size çay ısmarlama diyelim. Ya parası yokmuştur belki. Olsaydı öyle yapmazdı. Hani cimridir canım, o hiç elini cebine atmaz. Çok pintidir demek yerine. Yok ya öyle değil, evet, kardeşim. Çok cömert bir arkadaştır ama o gün insanlık hali yanına para almamıştır. Maaşı bitmiştir, ay sonudur falan. Hocam bu da bazen yani hakikaten bu çok önemli. Yani
şimdi sosyal medyada hocam bu çok oluyor ya da WhatsApp'ta. Diyelim ki siz birine iyilik yapmışsınız. Yani WhatsApp'ta göndermişsiniz,
evet,
bilgisini. Bir teşekkür bile gelmiyor, tamam mı? Ama bir düşünmüyorsun, o adam acaba o an hangi pozisyondaydı, hangi durumdaydı, tamam mı? Hemen böyle reaksiyon bekliyorsun yani.
Mesela hocam ben Zoom'da falan alkış yapmasını hiç bilmem. Hani bazen teknolojiyi bilmemek de hocam bir
mazeret. O da bir sorun olabilir tabii.
Yani bazı insanlar hocam teknolojiyi çok güzel kullanıyor. Anında işte alkış gönderiyor size. Böyle hocam acayip şeyler gönderiyor. Hani emoji mi diyor hocam?
Evet, evet.
Bir gün bir arkadaşım kötü bir emoji göndermişim. Hocam bunu siz mi? Ya ben emoji göndermesi hiç bilmem dedim. Elim çarpmış dedim.
Yanlışlıkla.
Hakikaten böyle asık surat göndermişsin. Yani falan. Hocam sizden beklemezdim deyince ya dedim hakikaten ben öyle hiç hayatta dedim kimseye emoji göndermem. Nasıl gönderildiğini de bilmem zaten. Elim takılmış dedim. Yani bazen hakikaten önyargılı olmamak, birazcık beklemek, kibarca hocam bunu siz mi kastettiniz demek de çok önemli. Yoksa insani ilişkiler çok yaralıyor kıymetli hocam.
Evet evet. Yani ben eskiden hocam telefonla konuşma, uzun konuşmayı bile sevmiyordum. Hala da sevmiyorum. Yani yüz yüze konuşmak başka bir şey. Çünkü kritik konuları kastediyorum. Jest ve mimiklerini görüyorsunuz. Sözünüzün nasıl
yanlış anlamıyorsunuz.
Sözünüzün nasıl yansıdığını, nasıl yankılandığını anlıyorsunuz.
Şaka mı, ciddi mi?
Evet. Artı sözü yerinde mi kullanıyorsunuz? Bir de şey, muhatabınızın ses tonundan her şeyi anlayamayabiliyorsunuz yani. Onun için ciddi konuları, kritik konuları böyle telefonla bile konuşmak risk oluşturuyor. Bunlar mümkün mertebe yüz yüze konuşmak veya hiç yoksa diyelim ki şey görüntülü konuşmak belki bir şey ifade ediyor. Ama en iyisi tabii karşında bizzat görerek bunları yapmaktır. Yoksa ne oluyor? Bunlar ilişkilere dediğiniz gibi hemen yansıyor.
Hocam bir de bu biliyorsunuz çağımızın en büyük sıkıntısı şu anda yalnızlık hastalığı.
Evet.
Hocam herkes yalnızlıktan şikayet ediyor. Ama telefonla uzun uzun görüşüp ya kardeşim çay içmeye geliyorum veya atla gel bir çay içelim demek yerine bir saat telefonla hocam konuşuyoruz. Ben de buna hocam canım sıkılıyor hocam böyle bu tür ilişkiler diyorum ki arkadaş bir saat bir adamla konuşulan telefonda 5 dakika atla arabaya veya komşusa giy ceketini git bir çayını iç.
Evet.
Yani hocam herkes yalnızlıktan şikayetçi ama hiç kimse de yalnız kalmamak için böyle bir şartları oluşturmuyor sanki.
Evet, hep şeyden beklemek. Yani edilgen durmak.
O yapsın ben gideyim.
Başkaları yapsın, başkaları etsin. Şimdi geçen bir grup oturuyoruz yani. Bir ara herkes şeye dalmış yani. Telefonlarına dalmış bizim.
Eyvallah.
okullu arkadaşlar. Bir tanesi dedi, ya dedi niye hiç sohbet etmiyorsunuz? Öbürü de atıldı. Ya aç mevzu o zaman, tamam mı?
Tabii yani illa.
Yani ay, mevzu açmıyorsunuz o zaman sen mevzuyu aç yani. Evet. Şimdi şeyi biraz çözüm odaklı yürümek lazım herhalde yani. Ama hakikaten yalnızlık hem ruhsal hem de bedensel hastalık risklerini de artırıyor. Yalnız kelimesi hocam Türkçe'de yalınız. Mesela yalıtılmış olmak. Mesela izolasyon işte, karantina vesaire. Yani şeydir. Gayri insani bir şey. İnsanı çok zorlayan bir şeydir yani.
Hocam fakültede öğrenciler, böyle kız öğrencilerimiz birbiriyle sarılıp kucaklaşıp, dedim çocuklar ne yapıyorsunuz? Hastalık var. Hocam dediler, artık öyle özledik ki birbirlerimizi.
Evet.
Yalnızlıktan öyle bıktık ki artık hasta olmaya razıyız.
Razıyız diyor.
Dediler hakikaten bu korona döneminde de hocam yalnızlık şeyi çok arttı.
Çok çok arttı. Evet.
Ve Türkiye hocam en yüksek seviyede yalnızlık çekilen bir ülkeymiş. Ben de açıkçası beklemezdim. Daha iyi olduğumuzu düşünüyordum. Hani akrabalık ilişkilerimiz falan güçlü diye, ama tam tersine
hocam yani, işte
özellikle büyük şeyler için söylüyorum hocam bunu.
Olağanüstü bir hızlı kentleşme, bu beraberinde bireyselleşmeyi, bencilleşmeyi de getiriyor. Onlara karşı şey üretmek gerekiyor. Mesela TOKİ, Kiptaş bu kadar konut yapıyor. Yaptığı konutlarda hocam ortak kullanılabilecek alanlar çok az. Mesela diyelim ki cami yapıyorsan camide taziye çadırı kurulabilecek bir taziye mekanı da olsun orada. Ya da diyelim ki düğün, dernek veya etkinlik, sadece bayramlaşma mekanı, caminin avlusunu buna göre düzenlersin. Veya diyelim ki insanların hasta evinde kabul etmesi uygun değil, hasta ziyareti için uygun gene çevre düzenlemesi yaparsın.
Hocam köylerde
insanlar ayrıca oturabileceği, birlikte oturabileceği mekanlar oluşturursun. Bunlar bir kısmı bazen de yapılıyor da genellikle yapılmıyor hocam. Bu mesela yani şey bile, kentleşme tarzınız bile hocam şeyi etkiler. İlişkileri etkiler yani. Mesela Güneydoğu'da hocam devlet vakti zamanında 80'den önce çeşitli nedenlerle şey yapmak, toplu konutlar yapmış. Yaptıkları toplu konutlarda hocam bir tane diyelim ki ortak alan, bütün evlerin kapısı oraya bakıyor. Halbuki onların mahremiyet anlayışına ters bu. Adam evinin içerisinde de bir avlu istiyor. Serbest oturacağı. Dışarıya çıktığı gibi komşusunun da evden çıktığı.
Görünmek yani, istemiyor.
Yani bir şey istiyor. Bir ara bölme istiyor yani. Bir geçiş bölgesi istiyor. Bunlar şeye yansır yani.
O zaman hocam mimarlarımız psikologlara çalışmalı. Din alimleriyle beraber çalışmalı. Hem mahremiyet hem psikolojik olarak insanları yalnızlaştıran
şey,
değil, hem rahatlatan,
evet,
hem de sosyalleştiren ama mahremiyeti de zarar vermeyen.
Evet.
Hani sosyalleşeceğiz diye evimizin perdelerini sonuna da açacak halimiz de yok yani.
Evet.
Hocam esasında hakikaten bu işler çok ciddi, maalesef bu konularda çok ciddi, sanki hocam araştırma da yapılmıyor. Yolda gösteriyor. Hocam bir mimar oturuyor mesela kendi başına. Hiç mesela hocam din alimlerine danışmıyor.
Evet.
Psikologların fikirlerini sormuyor. Böyle hocam kutucuk şeklinde insanı boğan daireler yapıyor. Sosyal, kültürel ortak alan hiç yok hocam.
Evet.
Eskiden hocam yani bir köyde 100 hanedir mesela bir köy. Her 30-40 haneye bir köy odası yaparlar. O köy odasında insanlar gelir, arkadaşlarına muhabbet eder. Gençler, evet, ayrı, yaşlılar ayrı.
Evet.
Misafir gelirse hocam bütün köy halkı o misafir hoş geldiğine gelir ve herkes eline bir şeyle gelir. O köy odasında, çünkü herkesin evi müsait değil, dediğiniz gibi hocam köy evler de çok dardır.
Evet.
Nüfusa göre yani. Büyük olsa bile bir evde 10 kişi yaşıyorsa yani boş oda bulamazsınız cevabında.
Evet.
Hocam bu şekilde çözmüşler yani bizim atalarımız.
Evet, bugün de bizim kendi koşullarımızda çözümler üretmemiz gerekiyor hocam. Charles Taylor'ın Modern Sıkıntıları diye bir kitabı var. Diyor ki, ilginç hocam, ne zaman ki diyor kalorifer icat edildi diyor, evde insanlar birbirinden koptu.
Evde bile kopuş oldu yani. Bırak sen şey, komşular arasını.
Ev içerisinde. Niye? Eski zamanı bir hatırlayın hocam yani.
Bir odada soba yanar.
Bir odada soba yanar. Herkes etrafında toplanır. Bir, yemeğini yer. İki, muhabbetine devam eder yani. Şimdi diyelim ki biz tamam kalorifersiz evde mi yaşayalım? Yok, hayır. Yaşamayalım. Ama diyelim ki kaloriferleri kontrollü kullanmak. Diyelim ki herkes kendi odasına çekildiği zaman kaloriferini açması bir formüldür.
İki, yatarken mesela.
Evet. İki, yemeği birlikte yemek bir formüldür.
Ve hocam teknolojinin zararlı taraflarının farkına varırsak o bile bize bir farkındalık. Ya bak, evimiz kaloriferli, demek ki herkes kendi alemine çok çekiliyor. Zaman zaman en azından çay kahve saatinde Herkes hocam şimdi meşhur ya, talebe hocam kahvesini alıp sınıfa geliyor.
Evet, evet.
Kahvesini alıp odasına giriyor mesela. Hayır, kahveni alıp odana içeceğine ailece içiyor, evet, çayı kahveyi.
Şimdi ne olsun, diyelim ki okullarda hocam mesela uygulamalar var. Öğrenciler okula girerken cep telefonlarını bırakıyorlar, çıkarken alıyorlar.
Hocam burada keseceğim, niye biliyor musun? Biraz merak etsin. Evet. Tam ortasına geldik.
Tamam hocam.
Cep telefonunu hocam niye okula gelince verip çıkarken alıyorlar? Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Deri ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam, çocuklar okula gelirken telefonları teslim edip çıkışta alıyorlar. Neden?
Derse konsantre olmak için hocam, bunun başka bir yolunu bulamadı şeyler. Sonuçta dikkati dağıtıyor.
Hocam bırakın çocukları, büyükler bile.
Tabii.
Şubat'ta hocam hutbe dinlerken dahi mesaj çekip hayatını soran, resim paylaşan, zaman zaman hocam gözümüz ilişiyor yani cuma esnasında. Yani hocam veya derste işte büyük büyük talebelerimiz, hocam hadi siz ortaokulda bunu alırsınız talebenin elinden ama üniversite alamıyorsunuz.
Evet, orada bir problem oluyor. Yapılan araştırmalar var hocam. Mesela toplantı esnasında telefonlar sessizde, seçenek bir. Seçenek iki, cep telefonları başka bir odada, dışarıda. Hocam, telefonlar sessizdeyken bile dikkat oranında dağılma oranı dışarıdakine göre yüksek.
Hmm.
Dışarıda bırakmak gerekiyor. Hani İslam geleneğinde şey var ya hocam, seddi zerai.
Evet.
Değil mi? Yani günaha giden yolu.
Kapatmak.
Yani günah, buradaki günah kelimesini şey olarak düşünelim.
Kısmık değil ya hocam. Zamanımızı yanlışlık
çalan
diyelim.
Şey. Zamanımızı çalan şey. Psikologlar bunu çok tavsiye eder. Yani bir şey seni rahatsız ediyorsa o denkleme uzak dur. Oraya giden yollara yaklaşma yani. Diyelim ki ders çalışırken televizyon seni meşgul ediyorsa televizyon odasında ders çalışma. Ya da evdekilerle anlaş mesela, televizyonun sesini kısık tutsunlar. Bir formül yani.
Mesela hocam bu bazen hocalarımız kompütürden ödev veriyor. Oradan çıktı alıp ödevi yapmak daha bence vakit açısından daha avantajlı. Şundan dolayı çocuk şimdi kompütürde ödev yapacağım diye hocam giriyor. Yapacağı ödev 5 dakika. 50 dakika geziyorlar da.
Evet.
Değişik sitelerde. Ya oğlum ne yaptın ödevini? Yaptım baba diyor. Yaptı ödev 5 dakikalık basit bir ödev. Lütfen ben rica ediyorum burada hocam. Mümkünse ödevlerimizde yani tamam kompütürden hocam kaçamayız artık. Hayatımın gerçeği oldu ama.
Evet.
Ne kadar kompütür dışında yapabilirsek sanki hocam o kadar daha verimli oluyor gibi.
Evet, çünkü şey Mevlana diyor ya hocam, sakın diyor kendini çaldırma.
Çok güzel hocam ya.
Şimdi zamanınızı çalıyor. Zaten hocam zamanını çalan senin hayatını çalıyor demektir yani.
Doğru.
Başka bir şey hocam, bir de şu da yapılması lazım. Şimdi bilgisayarımda sizin için bir sayfa açıyorum hocam.
Evet.
Sayfa TÜBİTAK Bilim Teknik. Şimdi Bilim ve Teknik dergisi hocam, TÜBİTAK'ın çıkarttığı bir dergi. Şimdi bakın hocam, koskoca TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi. Şimdi Kasım sayısını paylaşmış.
Evet.
Kaç kişi beğenmiş hocam? 46-47 kişi beğenmiş. 3 kişi paylaşmış. Başka bir paylaşımına gidiyoruz. 15 kişi beğenmiş sadece.
Çok az.
Başka birine 16. Hocam şimdi pek çok insanın, ailenin diyelim ki bunlardan haberi yok. Veya çocuklarına bunu yönlendirmiyor. Yani şu da var. Çocukların internette vakit geçirmeye de ihtiyacı var.
Hocam
yani,
o sitenin adresini bir paylaşabilir miyiz? Yani
evet.
Bilim ve Teknik.
TÜBİTAK Bilim ve Teknik dediği zaman karşısında.
Tamam.
Bu, ben Facebook'tan örnek verdim. Instagram'da da gene aynı. Instagram'da şeyler, gençler daha fazla takıldığı için.
Evet.
Instagram'daki oranları biraz daha yüksek. Bunlar gibi hocam çok faydalı şeyler var, sayfalar var. Mesela Erkam Radyo'nun hocam sayfası var.
Evet.
Mahmut İlahi Vakfı'nın Instagram ve sosyal medya adresleri var. Bunları olabildiğince tedavüle sokmak lazım.
Yani hocam yasaklamak yerine lazım. Olabildiğince güzel siteleri paylaşmak, evet, ve yaymak lazım diyorsunuz. Tamam.
Aksi halde şey, yani biz tamamen çocukları internetten ve sosyal medyadan alalım desek
Mümkün değil
yani.
Zaten hocam kastım o değil de. Yani mümkün oldukça, özellikle hocam çok genç çocukları kastediyorum.
Evet.
İlkokul 3, orta 1, orta 2. Hala çocukların böyle fazlaca kontrollü olamadığı yaşlar.
Orada işte şeyler var hocam bir de. Aile programları var. İnternet paketleri var. Aile paketleri çocukların her siteye girmesine engel oluyor.
O da güzellik hocam.
Evet.
Eyvallah.
Aileler bunu da uygulayabilir. Başka bir şey hocam. Mesela özellikle pandemi döneminde YouTube'da bir şey patlaması oldu. Ders patlaması oldu. Yani mesela benim yönetmen olduğum yayın evinde de lise grubunda ve üniversite hazırlık grubunda tüm dersleri şey olarak veriyoruz. YouTube'dan herkese açık olarak veriyoruz. Sadece bizim yayın evimiz değil. Evet, başka yayın evleri de var. Yani ne olmalı? Çocukları mesela diyelim ki bir miktar hani kendi başına ders çalışamıyorsa, konulara vakıf değilse aileler YouTube'a girsinler. Oradan şey seçsinler. Çocuk için verimli olacak hangi dersler var? Hangi hocaların dersleri onlar için daha verimli olur? Yani böyle mesela biz son derece şey böyle ders gibi ders anlatıyor bizim yazarlarımız ama bazıları son derece
eğlenceli anlatıyor. Tabii.
Eğlence, öğrenci, bu öğrencinin yapısı neyse ona göre. Öğrenci eğlenceli ders istiyorsa, tiyatral böyle şamatalı falan evet. istiyorsa onu izler. Yok böyle normal ders gibi ciddi bir şey istiyorsa öbürünü izler. Ya da ne bileyim animasyonlu simülasyonlu şeyler var. Yani YouTube'da ve diğer internette öğrencilerin yararlanabileceği şeyler çok.
Onu kullanmak lazım.
Ama bunları şey etmek lazım. Çocuğa Eyvallah. Sunmak lazım yani.
Hocam şimdi biz gelelim kimyayı saadetimize. Hocam hatırlarsan insan ilişkilerini konuşuyorduk. Diyor ki Müslümanlar hakkındaki hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşan kimseyi dinlemelidir. Hocam sizin biraz önce YouTube dediniz ya.
Evet.
Şimdi
evet.
hocam hakikaten bir kısım internet siteleri falan. İşte gruplar, Facebook'lar falan tamamen dedikodu üzerine kurulmuş hocam. Diyor evet. ki hocam bunları okumayın diyor. Paylaşmayın diyor. İmam Gazali sanki modern dille. Öyle diyelim. Bunlarla vakit harcamayın ve bu sitelerden uzak durun diyor. Doğru konuşan yani güzel siteler varsa ne bileyim. Hocam ben biraz interneti ayarladım. Tabii internet alakası bir şey söylemiyor İmam Gazali şüphesiz. İnsanları evet. kastediyor mu hocam? Bugün hocam biz insanların daha çok bu korona döneminde bilhassa internetle beraberiz. Orada evet. dediğiniz gibi güzel kanallar, güzel insanların kurduğu güzel efendim siteler, onlarla haşır neşir oldu. Tabii hocam bir de şu var, tabii insanın ilişkiyle geri dönersek, hocam dedikoducu akrabanız var mesela, evet. uzak durmaya çalışın, komşunuz var, uzak durmaya çalışın. Hatta hocam buna cut out diyor batılı psikologlar, kes at diyor icabında. Hakikaten adam %100 hocam dedikodu, başka hiçbir gündemi yok.
Evet.
Hocam onu da hayattan çıkarabilirsin diyor. Şahsen ben de tavsiye ediyorum. Bazen hocam insanlar hayat çekilmez hale geliyor. Bir iş yeri arkadaşı, bir komşu. Hatta hocam akraba. Tabii akraba hocam çok yakın akrabayı kesip atma imkanımız yok.
Ama ne yaparsın? Kontrol altında tutmaya
olabildiğince tabii.
Sınırlandırırsın.
Evet. Bu hocam hoşuma gitti yani. Bugün en çok vaktimizi alan dedikodu siteleri. Dedikodu programları hocam. Evlilik programları. Geçen hocam bir bakan beydi gerçi toplantı yapmış ama bu gündüz hocam gündüz kuşakları çok berbat.
Evet. Ve o kadar berbat ki anneler artık hiç kimseye güvenemeyeceğine dair bir sürü negatif yükleniyor tamam mı? Ya akşam olduğunda bu negatiflik şey yansıyor yani. Çoluk çocuk geliyor, eşi geliyor, onlara yansıyabiliyor. Yani mesela internette hocam şey araması yapıyorsunuz. Kendini iyi hissettiren filmler. Ya da ilham verici filmler. Çok sınırlı sayıda film geliyor.
Çok az.
Çok az. Ama onun dışında bakıyorsun başka tür filmler diyelim ki şiddet, aksiyon, macera falan falan aradığınızda onlar inanılmaz derecede fazla. Onun için şey yapmak lazım. Önceden seçip programlı bir şekilde bunları mesela birlikte izlemek.
Hatta devletimiz keşke bunları teşvik etse. Bu tür iyiliği artırıcı. Hocam insan hep kötü değil ki ya. Hocam öyle, filmlere tabii. bakarsanız, medyaya bakarsanız %99 insanlar kötü. Gangster, uyuşturucu, hırsız yani bu tür suçları işleyen tipler gibi. Halbuki hocam insanın %60-70'i uzaktır bu tür yani aşırı işlerden. Evet. O yüzden hocam keşke biraz teşvik edilse.
Bu
böyle...
da mesela insanların hocam şeyden yalnızlaştıran şeylerden birisi oluyor. Niye? Hep insanlarla ilgili duyduğu haberler hocam hep negatif haberler. Şimdi düşünün haberlerde o işte soygun yaptı, bu işte arabasıyla kasıtlı olarak trafiği zordurdu. Şu şunu öldürdü. Bu bununla ilgili komplo yaptı vesaire. Tamam, bunların haber değeri var. Yani bunlara haber değeri yok diyemeyiz. Ama mesela başarı öykülerine ne kadar değer veriliyor? İstisnai.
Çok nadir.
Çok istisnai.
Çok büyük başarı olursa veriyorlar. He. Ama çok ufak bir suçu sanki herkes işliyormuş gibi.
Mesela bazı kurumların şey var hocam. Eğitimde iyi örnekler diye bir konsepti var ve bununla ilgili bir büyük holding Türkiye'de ödüller dağıtıyor. Bunlar güzel şeyler mesela. Bunlar illa bir büyük holdingin bu konuda hediye dağıtmasına gerek yok. Bir haberci olarak da dersin ki arkadaş, ben haftada bir eğitim sektöründe istisnai eğitim veren bir öğretmeni ve öğrencilerine haber yapacağım dersin yani. Ya da bir çiftçi, ya da bir çalışanı, ya da ne bileyim yani böyle. Dün mesela bilgi yarışması vardı. Orada mesela bir yarışmacı vardı. Yarışmacının hedefi şeymiş hocam, bir iş adamı, Bursa'da yaşıyor. 1000 tane köyün çocuklarına çocuk oyuncağı götürmek.
Çok güzel.
Bak mesela ne kadar güzel bir etkinlik. Ama mesela bu haberlerde çıkmadı yani, anlatabildim mi? Ya da çıktıysa bile çok ne oluyor? Şeylerde kayboluyor bu tür örnekler yani. Hmm. Ya bunlar da ne olmalı? Haber konusu olmalı. Niye? İnsanlar iyilik yaparken de hocam proje odaklı iyilik yapmayı daha çok seviyor insanlar. Yani mesela işte şu köylere giden hediyeler benden. Yani şimdi işte aç insanlara yemek dediğin zaman genel bir şey oluyor. Ama şu işte Afrika'da şu köyde biz su kuyusu açıyoruz, şu köydeki çocukları yediriyoruz dedin mi, insanlar daha böyle şey duyuyor yani.
Hocam tasavvufta ve İslam kültüründe şer tasvir edilmez. Ne demek yani? Ya bir kötülük bir yerde yapmışsın, o çok böyle detaylı şekilde anlatılmaz. Hocam bir adam bir pislik yapıyor, üç sayfa haber. Şöyle yaptı, böyle yaptı, bütün detaylar.
Ve insanlar taktik öğreniyor.
Sanki hocam normal insana da şeytanı hani sen aklına karpuzu kapıyı getirmeyin lafı vardır ya.
Eşeğin aklına.
Şimdi hocam yani hem bir bakım hocam tersten teşvik de oluyor. Hatta Tabii. Hocam bazı gazeteler hocam bunu tersten teşvik olsun diye bu şekilde. Vay bu da yapılır mı diye hocam haber yapıyor mesela. Zahiren eleştiri gibi gözüküyor ama. Hocam bir kişi çok istisnai bir şey, bir ahlaksızlık yapmış. Onu hocam böyle gündeme taşıyarak bazı insanlar sen de böyle de yapabilirsin. Hocam subliminal mesaj veriyorlar. Hocam bu da çok kötü yani.
Evet, son derece kötü. Yalnızlığın mesela kalp krizi, beyin kanaması, Alzheimer vesaire gibi pek çok hastalık riskini şey diyor, artırıyor.
Tetikliyor.
Ve daha ilginç bir sonuç. Bu arada bunları şeyden okuyorum şu anda hocam. Kopya çekiyorum.
Çekebilirsin hocam, caizdir.
Tuğba Aydın diye Viyana'da psikoterapi üzerine doktora çalışması yapan bir hanımefendi. Çok çalışmalarına şey veririm, takdir ederim. Tuğba Aydın hem sosyal medyadan hem de web sitesi de var. Tuğba-aydın.com diye. Hocam sigaradan, hareketsizlikten ve obeziteden daha fazla ölüme yol açıyor.
Yalnızlık. Çünkü hocam yalnız olunca dertlerinizle baş başa kalıp
onları hiç durmadan büyütüyorsunuz
kafanızı. Halbuki hocam iki kişi oturduğunuz zaman ya havanın güzelliğinden ne bileyim yani illa bir muhabbet edecek konu buluyorsunuz.
Evet. Hani dertler paylaşılınca azalır, sevinçler artar ya. Şimdi tabii bazıları da var hocam, bu dertli anlatmayı bir strateji olarak kullanıyor. Karşıdaki insanı hiç durmadan şey atıyor. Dertlerini atıyor abartarak.
Hatta hocam onların da istismar edenler de çok oluyor hocam. Yani
ya orada dikkatli olmak lazım, kontrollü olmak lazım. Bir zaman bir arkadaş dedi, ya dedi ben şu arkadaşın hep dertlerini dinliyorum. Bundan da övgüyle bahsediyor. Peki dedim hiç sevinçlerini seninle paylaştı mı? Yok. Niye dedim biliyor musun? Çünkü dedim o seni sadece dertlerini paratoner gibi seni çekip ondan almanı istiyor. Seni sadece paratoner olarak görüyor. Seni gerçek bir dost olarak görmüyor.
Hocam onun ben geçen farkına vardım bir ilişkimde. Baktım ki hep dert çözüyorum. Sonra baktım ki o adamın hocam gerçekten o da derdi de yok. Meğer
İlişkiyi sürdürebilmek için herhalde sizinle.
Adam bir şekilde ya bazı istismar kullanma da fark ettim. Adam beni kullanıyor ya. Yani hiç kendi çok basit çözebileceği problemi bana çözdürmeye kalkıyor.
Evet.
Sen de iyilik olsun diye hocam biz genelde Müslüman saf insanlarızdır. Hani yardım etmekten hoşlanırız. Yani bunu bir enayilik gibi de görmeyiz.
Evet.
Ama hocam bazen onu da söyleyeyim. Eğer sizi enayi yerine koyuyorlarsa. Yani kendi yapabileceği çok basit bir işi. Siz yaptırmaya kalkıyorsa. Yani şöyle barbarı kaldırsa halledecek bir işi. Ali Rıza hocam gel şu işimi gör. Yani. Siz tabii bilmem uzak bir yerden çağırıyorsa yanına.
Evet yani.
Ya arkadaş tamam ama yani bu kadar da olmaz demek Halbuki lazım.
İslam geleneğinde ölçü kırbaca, sen atın üstünde kırbacın yere düşmüş. İstemek yerine senin inip alman. Yani attan inmek, binmek.
Hocam Peygamber yani. Efendimiz söz alıyor sahabeden. Hiç kimsenin bir şey istememek üzere bana ahit edin diyor. Ahitleşiyorlar. Ve bunu yapan sahabe hocam at değil deve daha da büyük zordur.
Değil mi yani?
At hocam deveye siz bindiniz mi? Hocam ben bir kere deveye bindim. Minareye çıkmış gibi zannettim. İnşallah sağ salim
inerim dedim burada.
İnerim diye çok dua ettim Allah'a. Evet. Çok yüksek bir hayvan hocam. Yani tabii biz binince çok korktuk. O yüzden yani şimdi bir de burası var.
Ya burada şey hocam böyle zaman böyle çok fazla hızlı akıp gidiyor. Özellikle büyük şehirlerde. Bence insanlar şey etmeli. Program yapmalı artık mecburen. Demeli ki yani ben haftada bir kesinlikle bir arkadaşımı eve yemeğe davet edeceğim. Ya da yemek külfetle çay muhabbetine davet edeceğim. Artı yemeğe ya da çaya davet ettiği zaman da telefonlarımızı şeye koyacağım. Sessiz alıp uzak bir noktaya koyacağız. Böyle artık şey yapmamız gerekiyor. Stratejik.
Eyvallah.
Diyelim ki televizyonda ben çoluk çocukla bir şey izleyeceksem önceden planlamalıyım. Yani rastgele bir program değil. O zaman ne oluyor hocam? Ortaklaşa seyrettiğinizde yani bir muhabbet oluyor. Dün mesela Müslüm Baba'yı geç vakitte ama eşim ve kayınvalideyle birlikte izledik, tamam mı? Şimdi ne oluyor?
Yorum yaparak izlediniz.
Ortaklaşa izleyebileceğiniz bir şey. Mesela orada sadece yani aslında filmi seyrediyorsun ama arada muhabbet ediyorsun ama ortak bir şey yaptığın için o mesela hocam bir şey oluyor. Bir birlikte etkinlik
zaten
oluyor.
Zaten hocam
yani.
Psikologlar şunu tavsiye ediyor. Özellikle hocam aile terapilerinde yapabildiğiniz her şeyi ortak yapın. Mesela hocam gazete haber mi okuyorsun?
Evet.
Eşin elinde telefon, senin elinde telefon. Herkes kendi haberini kendi okuyor. Ya gel arkadaş beraber okuyalım. Yani, şu makaleyi paylaşalım bak. Çok güzel bir makale var. Yani, köşe yazısı var.
Ya da şey yapmak işte. Birlikte gezmeler. Mesela buradan çıktıktan sonra ben inşallah eşim ve valideyi alıp şeye gideceğiz. Muhtemelen Beykoz taraflarına gideceğiz yani. Şimdi
hocam beni de götür. Dersem olmaz tabii.
Ama mesela bunu genişletip diyelim ki birkaç aile birlikte gitmek hocam. Bu da çok şey. Mesela geçenlerde olmuştu. Arkadaşın yazlığı vardı. Bizim yazlığımız yok. Araba ve yol bizden. Onlardan.
Yazlık onlardan
mesela. Gittik Muğla taraflarında. 3 gün tatil yaptık, döndük. Yani hem birlikte olmanın verdiği bir şey var. Keyif var. 2 ailesiniz yani.
Eyvallah.
Değil mi? Üstelik diyelim ki atıyorum ben onların çocuklarına lise konusunda, sınavlara hazırlık konusunda perspektif veriyorum, yol gösteriyorum. Onlar diyelim ki başka bir projede bize destek veriyor, ufuk açıyor falan. Şimdi böyle oldu mu mesela çok anlamlı oluyor yani.
O zaman hocam yani ilişkileri geliştirmek için hepimize
biraz stratejik davranmak
evet,
lazım.
Evet hocam.
Mesela arabanın arkasında hocam var. Benim 4 tane piknik sandalyesi katlıyorsun, koyuyorsun. Bir de sandalye var.
Her taraf sizin için hocam sayfa oluyor o zaman.
Her güzel bir de deniz kenarı. Varsa, termosun varsa mesela masraflı olması gerekiyor. Öbürler daha masraflı hocam.
Öyle hocam.
Yani bir kafede bir mekanda oturmanın maliyeti daha fazla.
Çok daha fazla.
Ama termosuna çayını koy.
Komşunu çağır mümkünse.
Haber et bu akşam diyoruz yani, beraber çıkıyoruz diye.
Hocam çok
çok doyurucu bir şey hocam. Psikoterapiste gitme yani gitme nasıl koruyucu psikoterapi gibi bir şey yani bunlar.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. İnşallah hocam haftaya İmam Gazali insan ilişkiler konusundaki tavsiyelerini dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.